Ayrım 13. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 113. İkinci bir itirazda insanlarda dişi menopozunun olasılıkla eski bir olgu olduğu kabul ediliyor. Ama yalnızca insanlarda görüldüğü reddediliyor. Birçok ya da çoğu yabani hayvanda yaşla birlikte doğurganlık azalır. Pek çok yabani memeli ve kuş türünde ileri yaştaki bazı bireylerin kısır oldukları görülmüştür. Özel diyetlerle, olağanüstü tıbbi bakımla ve düşmanlardan tamamen korunarak ömürleri doğadaki yaşam beklentisine göre önemli oranda uzatılan, laboratuvar kafeslerinde ya da hayvanat bahçelerinde yaşayan, al yanaklı şebeklerde ve kimi laboratuvar faresi soylarında ileri yaştaki dişiler gerçekten kısırlaşıyor. Bu nedenle kimi biyologlar insan dişisi menopozunun yalnızca geniş bir hayvan menopozu olgusunun bir parçası olduğunu söyleyerek itiraz ediyorlar. Bu olgunun açıklaması ne olursa olsun pek çok türde var olması, insan türünde görülen menopozun açıklama gerektiren garip bir şey olmadığı anlamına gelecektir. Ama ne tek kırlangıcın gözükmesi yazın gelmesi demektir, ne de tek bir kısır dişi menopozu oluşturur. Yani doğada arada bir ileri yaşta kısır bir bireyin görülmesi ya da yaşam beklentileri yapay olarak uzatılmış tutsak hayvanlarda düzenli olarak kısırlığa rastlanması, menopozun varlığını doğada biyolojik açıdan önemli bir olgu olarak göstermeye yetmez. Bunun için bir vahşi hayvan nüfusundaki yetişkin dişilerin önemli bir oranının kısır hale geldiklerinin ve ömürlerinin önemli bir kısmını doğurganlıklarının sona ermesinden sonra geçirdiklerinin kanıtlanması gerekir. İnsan türü bu tanıma uyuyor ama tanıma uyduğu kesinlikle bilinen yalnızca bir, belki de iki yabani hayvan türü var. Bunlardan biri olan Avustralya keseli faresinde, dişiler değil, erkeklerde menopoza benzer bir şey görülüyor. Nüfustaki tüm erkekler Ağustos ayında kısa bir süre içinde kısırlaşıyor ve sonraki birkaç hafta içinde ölüyorlar. Sonuçta geriye yalnızca gebe dişilerden oluşan bir nüfus kalıyor. Ama bu örnekte menopoz sonrası evre toplam erkek ömrünün ihmal edilebilecek bir oranını oluşturuyor. Keseli farelerin gerçek bir menopoz örneğinden çok semel parite, yani yaşam boyunca tek bir üreme girişimi olarak da bilinen, arkasından hemen kısırlaşma ve ölüm gelen üreme tarzının örneği olarak görülmeleri daha doğrudur. Sonda ve agave bitkilerinde görüldüğü gibi, hayvan menopozuna dair daha iyi bir örnek kara balinalarda görülüyor. Balina avcılarının öldürdükleri tüm yetişkin dişilerin dörtte biri yumurtalıklarının durumuna bakılırsa menopoz sonrasındadır. Dişi kara balinalar 30 ya da 40 yaşında menopoza giriyor, menopozdan sonra ortalama olarak en azından 14 yıl daha hayatta kalıyor ve 60 yaşını aşana dek yaşayabiliyorlar. Yani biyolojik açıdan önemli bir olgu olarak menopoz yalnızca insanlara özgü değildir ve en azından bir balina türüyle paylaştığımız bir özelliktir. Katil balinalarda ve birkaç başka türde de menopoz kanıtları aramak yararlı olabilir. Ama aralarında şempanze, goril, babun ve fillerin de bulunduğu iyi incelenmiş diğer uzun ömürlü vahşi memeli nüfuslarında hala doğurgan olan ileri yaşta bireylere sık sık rastlanmaktadır. Dolayısıyla düzenli menopozun bu türlerin ve diğer pek çok türün tipik özelliği olduğu söylenemez. Söz gelimi 55 yaşında bir fil ileri yaşta sayılır çünkü fillerin %95'i bu yaştan önce ölür. Ama 55 yaşındaki dişi filler hala en verimli dönemlerindeki genç dişilerin yarısı oranında doğurganlığa sahiptirler. Dişilerde görülen menopoz hayvanlar alemi için alışılmadık bir durum olduğundan insanlarda neden geliştiği açıklanmalıdır. Menopozu ataları atalarımızdan 50 milyon yıldan fazla bir süre önce ayrılmış olan kara balinalardan miras almadığımıza kuşku yok. Bu özelliği atalarımızın 7 milyon yıl önce şempanze ve gorillerin atalarından ayrılmalarından sonra geliştirmiş olmalıyız. Çünkü biz menopoza giriyoruz ama şempanze ve goriller en azından düzenli olarak menopoza girmiyor gibi görünüyorlar. Üçüncü ve son itiraz da insan menopozunun hayvanlar arasında alışılmamış eski bir olgu olduğu kabul ediliyor. Bu itirazı getirenler menopoza neden aramamıza gerek olmadığını, çünkü bilmecenin zaten çözülmüş olduğunu söylüyorlar. Yanıt onlara göre menopozun fizyolojik mekanizmasında kadının yumurta deposu doğumunda oluşuyor ve yaşamın ileri bölümlerinde yeni yumurta eklenmiyor. Her adet çevreminde yumurtlama ile bir ya da daha fazla yumurta kaybediliyor ve daha çok sayıda yumurta da ölüyor. Buna atrezi adı verilmektedir. Dolayısıyla kadın 50 yaşına geldiğinde başlangıçtaki yumurta deposu boşalmıştır. Geriye kalan yumurtalar yarım yüzyıllıktır. Hipofiz hormonlarına karşı giderek tepkisiz kalırlar ve sayıları hipofiz hormonları salgısını başlatmaya yetecek kadar estradiol üretmek için çok azdır. Ama bu itiraza karşı kesin bir karşı itiraz var. İtiraz hatalı değil gerçi ama eksik. Evet, yumurta deposunun boşalması ve yaşlanması insan menopozunun ilk göze çarpan nedenleridir. Ama doğal seçim neden kadınları yumurtalarının 40'lı yaşlarında biteceği ya da tepkisiz kalacağı şekilde programlamıştır? Başlangıç kotası olarak 2 kat daha fazla yumurtaya ya da yarım yüzyıl sonra da tepki göstermeyi sürdüren yumurtalara sahip olma özelliğini geliştirmemiz için hiçbir neden yoktu. Fillerin, çubuklu balinaların ve bir olasılıkla albatrosların yumurtaları en az 60 yıl, kaplumbağaların yumurtaları ise çok daha uzun süre canlı kalıyor. Demek ki insan yumurtalarında da aynı özelliğin gelişmesi mümkün olabilirdi. Üçüncü itirazın eksik olmasının temel nedeni yakın mekanizmaları nihai neden sonuç açıklamalarıyla karıştırmasıdır. Yakın mekanizma ilk göze çarpan doğrudan nedendir. Nihai açıklama ise o doğrudan yakın nedene yol açan uzun etmenler zincirindeki en son halkadır. Söz gelimi bir evliliğin sona ermesinin yakın nedeni kocanın karısının evlilik dışı ilişkilerini öğrenmesi olabilir. Ama nihai açıklama ise kocanın sürekli duyarsızlığı ve çiftin kadını başka ilişkiler kurmaya yönelten temel uyuşmazlığı olabilir. Fizyologlar ve molekül biyologları sık sık biyoloji, tarih ve insan davranışında temel öneme sahip olan bu ayrımı gözden kaçırmak gibi bir hataya düşüyorlar. Fizyoloji ve molekül biyolojisi yakın mekanizmaları saptamaktan daha fazlasını yapamıyor. Nihai açıklamaları ise yalnızca evrim biyolojisi sunabilir. Basit bir örnek vermek gerekirse, ok zehiri kurbağalarının zehirli olmalarının yakın nedeni batrakotoksin adı verilen ölümcül bir kimyasal madde salgılamalarıdır. Ama kurbağalarda zehir üreten bu moleküler biyolojik mekanizma önemsiz bir ayrıntı olarak görülebilir. Çünkü başka bir zehirde kimyasal madde de aynı işi görecektir. Ok zehiri kurbağalarının zehirli kimyasal maddeler geliştirmelerinin nihai açıklaması, bunların zehirle korunmamaları durumunda avcılara kolayca yem olabilecek kadar savunmasız küçük hayvanlar olmalarıdır. Bu kitapta insan cinselliğine dair önemli soruların yakın psikolojik mekanizmalar arayışıyla değil, nihai neden açıklamalarıyla ilgili evrimsel sorular olduğunu tekrar tekrar gördük. Evet, seks bizim için keyiflidir. Çünkü kadınlarda yumurtlama dönemi gizlidir ve sekse her an hazır durumdadırlar. Peki ama bu alışılmadık üreme fizyolojisini neden geliştirdiler? Evet, erkekler süt salgılamalarını sağlayabilecek fizyolojik kapasiteye sahiptirler. Ama neden bu kapasiteyi kullanacak şekilde evrilmediler? Menopoz konusunda da bilmecenin kolay yanı, kadının yumurta deposunun yaklaşık olarak 50 yaş civarında boşalması ya da hasara uğramasıdır. Önemli olan ise üreme fizyolojimizde bu görünüşle yıkıcı ayrıntıyı neden geliştirmiş olduğumuzdur. Dişi üreme sisteminin yaşlanmasının diğer yaşlanma süreçlerinden ayrı olarak incelenmesi yarar sağlamayacaktır. Gözlerimiz, böbreklerimiz, kalbimiz ve diğer tüm organlarımızla yaşlanır. Ama organlarımızdaki bu yaşlanma fizyolojik açıdan kaçınılmaz değildir. Ya da en azından insan türünde olduğu kadar hızlı yaşlanmaları kaçınılmaz değildir. Çünkü kimi kaplumbağaların, deniz taraklarının ve diğer bazı türlerin organları bizimkilerden çok daha uzun süre iyi durumda kalır. Fizyologlar ve yaşlanma konusunu inceleyen araştırmacılar, yaşlanmaya dair her şeyi kapsayan tek bir açıklama arama eğilimi gösterirler. Son 10 yıllarda yapılan popüler açıklamalarda bağışıklık sistemi, serbest maddeler, hormonlar ve hücre bölünmesine yer verildi. Oysa 40'ını geçen herkes yalnızca bağışıklık sistemlerimizin ya da serbest maddelere karşı savunmamızın değil, bedenlerimizdeki her şeyin zamanla bozulduğunu bilir. Dünyadaki neredeyse 6 milyar insanın çoğundan daha stressiz bir yaşam sürmeme ve daha iyi tıbbi bakım almama karşın ben yine de 59 yaşımda beni etkilemeye başlamış olan yaşlanma süreçlerini saptayabiliyorum. Yüksek perdelerdeki sesleri duyma zorluğu, gözlerimin yakına odaklanamaması, koku ve tat duyularımın eskisi kadar keskin olmaması, bir böbrek kaybı, dişlerde aşınma, parmaklarımın eskisi gibi esnek olmaması ve benzeri şeyler. Yaralarım da eskisine göre daha yavaş iyileşiyor. Arka arkaya yaşadığım baldır zedelenmeleri yüzünden koşmaktan vazgeçmek zorunda kaldım. Yakın zamanlarda sol dirseğimdeki zedelenme çok yavaş iyileşti ve şimdi de bir parmağımın kirişini zedeledim. Diğer insanların yaşadıkları kılavuz alınırsa ileride beni kalp bozuklukları, damar tıkanıklığı, mesane sorunları, eklem sorunları, prostat büyümesi, bellek kaybı, bağırsak kanseri gibi tanıdık şikayetler nakaratı bekliyor. Yaşlanma dediğimiz şey işte bu bozulmalardan oluşuyor. Bu kasvetli nakaratın ardındaki temel nedenleri insan üretimi olan yapılara benzetme yaparak kolayca anlayabiliriz. Makineler gibi hayvan bedenleri de zamanla bozulur ya da yaşla ve kullanımla akut zararlar görür. Bu eğilimlerle savaşmak için sürekli makinelerimizin bakım ve onarımlarını yaparız. Doğal seçim de bedenimizin bilinçsizce kendi bakım ve onarımını yapmasını sağlar. Hem bedenin hem de makinelerin bakımı iki şekilde yapılır. İlk olarak ağır hasara uğramış makine parçasını onarırız. Söz gelimi arabanın patlak tekerleğini ya da darbe almış çamurluğunu onarırız ve onarılamayacak denli zarar görmüş frenlerini ya da tekerleklerini değiştiririz. Bedenimiz de aynı şekilde akut hasarı onarır. En görünür örnek derimizi kestiğimizde yaranın onarılmasıdır. Ama zarar görmüş DNA'nın moleküler onarımı ve diğer pek çok onarım süreci içimizde gözle görülmeksizin gerçekleşir. Tıpkı hasar görmüş tekerleğin değiştirilebilmesi gibi bedenimizde hasar görmüş organların parçalarını, söz gelimi yeni bir böbrek, karaciğer ya da bağırsak dokusu yaparak yeniden oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu yeniden oluşturma yeteneği pek çok hayvanda daha iyi gelişmiştir. Keşke bizler de sırasıyla kollarını, bacaklarını, bağırsaklarını ve kuyruklarını yeniden oluşturabilen deniz yıldızları, yengeçler, deniz hıyarları ve kertenkeleler gibi olabilseydik. Makinelerde ve bedenlerdeki diğer bakım tipi akut bir hasar olup olmamasına bakmadan kademeli aşınmayı tersine çevirme amaçlı düzenli ya da otomatik bakımdır. Söz gelimi önceden belirlenmiş bakım dönemlerinde arabamızın motor yağını, bujilerini, vantilatör kayışını ve bilyalı rudmanlarını değiştiririz. Aynı şekilde bedenimiz de sürekli yeni saç yetiştirir, birkaç günde bir ince bağırsak aslarını, birkaç ayda bir al yuvar hücrelerini ve yaşamımızda bir kez tüm dişleri değiştirir. Bedenlerimizi oluşturan protein moleküllerinde de gözle görülmez değişmeler gerçekleşir. Arabanızın bakımını ne derece iyi yaptığınıza ve bakıma ne kadar para ya da kaynak ayırdığınıza bağlı olarak arabanın dayanma süresi büyük oranda değişir. Aynı şey bedenlerimiz için de yalnızca spor programlarımızla, doktora yaptığımız ziyaretlerle ya da diğer bilinçli bakımlarla ilgili olarak değil, bedenlerimizin kendi başlarına yaptıkları bilinç dışı onarım ve bakımlar için de söylenebilir. Sentez yoluyla yeni deri, böbrek dokusu ve protein oluşturulmasıyla büyük miktarlarda biyosentez enerjisi kullanılır. Hayvan türleri kendi bakımlarına yaptıkları yatırım ve dolayısıyla yaşlanma hızları açısından büyük farklılık gösterirler. Kimi kaplumbağalar bir yüzyılı aşkın süre yaşar. Kafeslerinde bol bol yiyecek verilerek, düşmanlarından ya da tehlikelerden korunarak ve herhangi bir yabani kaplumbağadan ya da dünya insanlarının büyük çoğunluğundan daha iyi tıbbi bakım alarak yaşayan laboratuvar fareleri de kaçınılmaz olarak yıpranır ve 3. doğum yıl dönümüne ulaşamadan yaşlılıktan ölürler. Biz insanlarla en yakın akraba olan büyük insansı maymunlar arasında bile yaşlanma açısından fark vardır. Hayvanat bahçesinin emniyetli kafeslerinde yaşayan, iyi beslenen ve veteriner gözetimi altında olan insansı maymunlar 60 yaşını çok ender olarak geçerler. Çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya olan ve daha az tıbbi bakım alan bugünkü beyaz Amerikalıların ise ortalama ömrü erkeklerde 78 ve kadınlarda da 83'tür. Neden bizim bedenlerimiz bilinçsiz olarak kendilerine insansı maymunlara göre daha iyi bakıyor? Kaplumbağalar neden farelerden çok daha yavaş yaşlanıyor? Tüm kaynaklarımızı onarıma ayırsak ve tüm beden parçalarımızı sık sık değiştirsek, yaşlanmaktan tamamen kurtulabilir ve kazalar bir yana sonsuza dek yaşayabiliriz. Yengeçler gibi yeni bacaklar geliştirerek kireçlenmeden kurtulabilir, periyodik olarak yeni bir kalp geliştirerek kalp krizinden kaçınabilir ve yalnızca bir kez yerine, filler gibi 5 kez diş değiştirerek diş çürümelerini asgariye indirebiliriz. Yani kimi hayvanlar beden onarımının kimi yönlerine büyük bir yatırım yapıyorlar ama tüm yönlerine büyük yatırım yapan hayvan türü yok ve hiçbir hayvan yaşlanmadan tamamen kurtulamıyor. Bir kez daha arabalara benzetme yaparsak bunun nedenini anlayabiliriz. Onarım ve bakım maliyeti. Çoğumuzun parası kısıtlıdır ve bu nedenle tasarruf etmek zorunda kalırız. Araba onarımına ancak arabamızı ekonomik açıdan makul olduğu sürece çalıştıracak oranda para ayırırız. Onarım faturası çok yükseldiğinde eski arabayı ölüme terk edip yeni bir araba satın almak daha ucuza gelir. Genlerimiz de genleri içeren eski bedeni onarmak ya da bu genler için yeni kaplar yani yeni bebekler yapma seçimiyle karşı karşıyadır. İster araba olsun ister beden, onarıma ayrılan kaynaklar yeni bir araba satın almaya ya da bebek yapmaya ayrılabilecek kaynakları kemirir. Fareler gibi onarımları ucuz ve ömürleri kısa olan hayvanlar, bizim gibi bakımı pahalıya gelen ve uzun yaşayan hayvanlara göre çok daha hızlı bebek yapabilirler. 2 yaşında, yani biz insanların doğurganlık çağına ulaşacağı yaştan çok önce ölen dişi bir fare, birkaç aylıktan itibaren her 2 ayda bir 5 bebek üretmiştir. Yani doğal seçim onarıma ve üremeye yapılan yatırımları yavrulara gen aktarımını azami düzeye çıkaracak şekilde ayarlamıştır. Onarım ve üreme arasındaki denge türlere göre değişir. Fare gibi kimi türler onarımı kısıtlı tutup daha hızlı bebek yapar ama daha çabuk ölürler. Bizim gibi onarıma büyük yatırım yapan türler ise yaklaşık 100 yıl yaşar ve bu süre içinde bir Hatır kadınıysa 12 ya da Faslı İsmail Molla ise 1000'in üzerinde bebek yaparlar. İsmail Molla olsanız bile yıllık bebek üretimi hızınız fareden daha düşük kalacak ama bebek üretecek daha çok yılınız olacaktır. Onarıma, dolayısıyla da olası en iyi şartlar altında ömre yapılan biyolojik yatırımın önemli evrimsel belirleyicilerinden birinin kaza ya da kötü şartlar sonucu ölme riski olduğu görülüyor. En dikkatli taksi şoförünün bile birkaç haftada bir büyük bir kaza yaşadığı Tahran'da taksi sürüyorsanız arabanızın bakımına para harcamazsınız. Bunun yerine yeni bir taksi almak için gerekecek parayı biriktirirsiniz. Aynı şekilde yaşam tarzlarının kaza sonucu ölüm riskini yükselttiği hayvanlar da evrimsel olarak onarımdan tasarruf edip emniyetli bir laboratuvar kafesinde iyi beslenerek yaşasalar bile hızla yaşlanacak şekilde programlanmıştır. Doğadaki yaşamda yüksek avlanma oranlarıyla karşı karşıya olan fareler evrimsel olarak doğada avcılarından kaçarak kurtulabilen eş boyutlardaki kafes kuşlarından daha az yatırım yapacak ve daha çabuk yaşlanacak şekilde programlanmıştır. Yaban yaşamında kabuklarının koruması altındaki kaplumbağalar diğer sürüngenlere göre daha yavaş yaşlanacak şekilde programlanmıştır. Dikenlerle korunan kirpiler de aynı boyutlardaki diğer memelilere göre daha yavaş yaşlanır. Bu genelleme bize ve insansı maymun akrabalarımıza da uyuyor. Genellikle yerde kalan, kendilerini mızraklarla ve ateşle koruyan eski insanların avcılarca avlanarak ya da ağaçlarda yaşayan insansı maymunlar gibi ağaçtan düşerek ölme riski daha düşüktü. Sonuçta oluşan evrimsel programlanma mirası günümüzde de etkisini gösteriyor. Ve biz kendimizinkiyle kıyaslanabilen emniyet, sağlık ve bolluk şartları altında yaşayan hayvanat bahçesi insansı maymunlarından onlarca yıl daha uzun yaşıyoruz. İnsansı maymun akrabalarımızdan ayrıldığımız, ağaçlardan yere indiğimiz ve mızraklarla, taşlarla ve ateşle silahlandığımız 7 milyon yıl öncesinden bu yana daha iyi onarım mekanizmaları geliştirmiş ve yaşlanma hızımızı düşürmüş olmalıyız. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 122.